Ayrım 11. Vukuat var. Orhan Kemal. Sayfa 127. Cemşir meseleyi henüz bilmiyordu ama Berber Reşit o geceyle ilgili neler de neler anlatmıştı. Cemşir o gece devrilip uyuduğu sıra oğlan gözlerini gülleye dikmiş, iç çekip kadeh kaldırmış, hatta göz etmişti. Reşit bunların tekini olsun kaçırmamış ama hasbi geçmişti. Hamza'ya sorsun da en biri. O bile adam akıllı farkındaydı işin. İkisi iki yandan dayanmışlardı rakıyı ki iyice sarhoş olsun, kıza karşı neler duyuyorsa açıp yaysın. Reşit bununla da kalmamış, evden sonra oğlanı alıp dükkanına götürmüştü. Yoksa deli miydi? Gece no ileri saatinde berber dükkanında ne işleri olabilirdi? Maksat oğlanı eşelemek. Eşelemişti hakçası ama tek laf edememişti oğlan. Herhalde dayısına güveni yoktu henüz. Ama madem kafasına takmıştı bu işi, mümkünü yok açılıp saçılacak, dayısını da razı edecekti. Bir insan bir işi kafasına takmasındı. Taktı mı bırak, allem eder, kallem eder üstesinden gelirdi. Ramazan Efendi de gelecekti Allah'ın izniyle. Gelince de değme keyfine, tadından yenmeyecekti. Bunları Hamza ile Cemşir'e anlattığı gün ikisinin de gözleri parlamıştı. Allah be Reşit, Allah be. Allah be ki Allah be Reşit emmi. Hani biliyor musun tadından yenmez ha? Yenmez ki yenmez. Reşit de hayale dalıvermişti. Muzaffer Bey'e akraba oldunuz mu? Kim bakar berberliğin yüzüne? Cemşir de Ramazan'ın kaynatası oluvermişti. Hiç canım, parayla oynarız Allah'ıma. Eniştemin dayısının 8 silindirlisinin direksiyonuna yanladım da müdürün zillisini yanıma aldım mı? Eh be! O zaman ne dersin ki beyefendi, şu senin Yasin'e yol ver de bizim berber Reşit'i alalım yerine. Hı? Demez misin? Demez misin? Ne kelime kurban o saat. Yasin'in yerine çiftçibaşı oldun mu bırak gayri. Bırak ki bırak Reşit, bir zamanlar nasıl avuç avuç para harcardık. Gene öyle olacak, ondan da ziyade. Müdürün sürttüğü yanımda, 8 silindirlinin direksiyonunda şehrin ana caddesinden öyle bir geçeceğim ki şan olsun memlekete. İngiliz laciverdinden kostümü, briyantinle gıcır gıcır oğulmuş saçlarıyla 8 silindirlinin direksiyonundadır. Pırıl pırıl araba yumuşacık vınıltısıyla İstanbul yolunda. İstanbul'u hiç görmemişliği önemli değil. Birkaç kez filmlerde görmüştür. Biri de babasıyla Berber Reşit emmisinin ilk gençlik yılları üzerine anlattıkları eski İstanbul. Bir gün müdürün karısına çıtlatmıştı da kadın, evet Hamzacığım demişti, yarından tezi yok, atlayalım arabamıza basıp gidelim. Emretmemişti. Kadın en az 20 hatta 25 yaş büyüktür ondan. Kim bilir ne harman yerleri dişlemiş, ne hendek, ne çitlerden atlamıştı Hamza'ya gelinceye dek. Etleri iyice gevşemiş, yüzünün nuru silinmişti ama hakçası o işin ustasıydı. Bir, ikincisi çok parası vardı. Kocası olacak boynuzluya bağırdı mı, herif paraları oluk gibi akıtıyormuş. Nereden? Tabii çalıştığı fabrikanın kasalarından. Burası önemli değildi Hamza için. Önemli olan karıyla İstanbul'a basıp gidince artık kocasının evine dönemezdi kadın. Birlikte yaşamaları gerekecekti. Buysa mümkün değildi. Aradaki yaş çok fazlaydı. Onun için kadının emret Hamzacığım, yarından tezi yok, atlayalım arabamıza basıp gidelim teklifini kulak ardına atmıştı. Ama kız kardeşi Muzaffer Bey'in yeğenine vardı mı? O zaman iş değişirdi bak. Çiftliğe yanlar, sırtını Ramazan eniştesiyle Muzaffer Bey'e yaslar, yediğini yer, yemediğini ardına atardı ki çiftlikte yemin yiyeceğin sözü mü olurdu? O zaman müdürün taponuna da boş veririm. Para hatırı için kahrını çekiyordum pürsün. Çiftliğe yanladın mı? Alış! Cemşir elinde iri taneli sarı tesbihi dükkanın içinde ağır ağır dolaşıyor. Reşit de bir müşterisinin sakalını kazıyordu. Aradan bunca zaman geçmişti de niçin çiftlikten bir haber çıkmamıştı hala? O gece oğlanın hali hal değildi. Utanmasa kızı kucaklayacak yatağına girecekti. Madem bu kadar beğenmiş, yangına kalmıştı, ne diye hala ne o ne de usulen büyüklerinden biri meydanlarda yoktu. Kızın babasıyla o günden sonra çok konuşmuşlardı bu meseleyi. İsterlerse nikahla, istemezlerse parayla da satabilirlerdi. Alt tarafı kızdı bu, nereden bakarsan bir kız. Onun kadar değilse de gene de çeşitli avradından en az 7-8 kızı vardı Cemşir'in. Satardı. Hele bir de şeriat nikahı kıydılar mı bitti gitti. Bir süre Ramazan'la yaşar, ondan sonra ya Ramazan atardı tekmeyi ya da kız çiftlikte karayağız bir tutmayla işi pişirir keyfine bakarken bir gün yakalanır delik deşik edilirdi. Öyle ya da böyle. Önemli olan kızın Muzaffer Bey çiftliğine yerleşmesiydi ki karşılığında para gelecekti, para. Cemşir de ağır ağır dolaşırken Berber Reşit gibi düşünüyordu. Kız boy atmış, yetişip gelmişti. Çalışıyor, ekmeğini çıkarıyordu. Ama babasına pek bir faydası dokunmuyordu. Eskiden yani çocukken gırtlağına basıp tüm kazancını alıyorlardı elinden ama şimdi işler değişmiş, kızın gözü açılmıştı. Kazandığını babasına da anasına da kurban ediyordu. Daha kötüsü, kör Tahir kızı bir fellah denilen Arap uşağı delikanlısıyla sinemada görmüştü. Belki yalandı, belki de gerçek. Gerçek olması daha aklına yakın geliyordu. Bunca kız yetiştirmiş, kocaya vermiş, yani yuvadan uçurmuş da ama bu kız, yani Güllü, hiçbirine benzemiyordu. Boy, post, kalıp, kıyafet babasına çekmiş olacaktı. Cemşir de boylu, postlu, kalıplı, kıyafetliydi. Yalnız Cemşir esmerdi. Kızsa kar beyazdı ki rengini anasından almış olacaktı. Güllü, fellah oğlunu seviyor da bir gün aklına uyup kaçıverirse Kerim'in arpa tarlası gibi yanmazlar mıydı? Derin bir iç geçirdi. Bütün ümidi bu kızdaydı şu sıra. Satacaktı onu halli mallı birine. Ama Muzaffer Bey'in yeğenini Ramazan Efendi olursa tadından yenmezdi Reşit'in dediği gibi. Su içinde 1-2 binlik getirirdi. 800 getirsin, 600-500 getirsin de. Hiç getirmese. Taş atıp kolu mu yorulmuştu sanki? Güllü de bütün çocukları gibi dünyaya gelmiş, yıllar boyu mahallenin çamuru tozu toprağı içinde yanlayak koşup oynamış, derken palazlanmış, önce çırçırlara, sonra da fabrikanın çeşitli iş yerlerinde çalışmaya başlamıştı. Geçen yıla kadar da kazancını bir tamam avucuna teslim ederdi babasının. Geçen yıldan bu yana huyu değişmişti kızın. Para filan verdiği yoktu. Yani biti kanlanmış, gözü açılmış, aklı başına gelmişti. Demek ki vakitsiz ötmeye başlamıştı. Vakitsiz öten horozunsa boynunu vurmak vacipti. Berber Reşit işini bitirmişti. Müşteri sakal tıraşı ücretini verip gittikten sonra karşılıklı oturdular. Arkadaşının gene kara kara düşünüşüne dikkat eden Reşit, "Sıkma tatlı canını," dedi. "Binin yarısı 500, o da bizde yok." Cemşir gene derin bir iç geçirdikten sonra, "Şu fellah oğlu canımı sıkıyor Reşit." Reşit'in de canını sıkan oydu. "İnşallah aslı yoktur," dedi. "İnşallah, inşallah ama..." "Ne aması?" "Kör şeytan, aklıma kötü kötü şeyler de getirmiyor değil. Yüreğini serin tut, tevekkül et Allah'a." Başka başka yanlara bakıp uzun uzun düşündüler. Hemen hemen aynı şeyleri düşünüyorlardı. Kız aklına uyup da fellah oğluna kaçarsa, koca binlik bağıra bağıra kaçacaktı. Buysa Cemşir'den çok Reşit için felaketti. Günlerdir bu mesele üzerine öyle renkli hayaller kurmuştu ki binliğin hiç değilse birkaç yüzünü daha şimdiden cebinde sayıyordu. 300, 200 olsun, borç diye alırım, birazıyla dükkanı onartır, halına suyuna koyarım. Üst yanıyla da avrata iyi kötü boyalı bir basma entarilik aldım mı, değme keyfine. Ama gerçekten de dükkanın hiç ayrı kalmamıştı. Takımlar yıllar yılı eskiyip her yer paslanmış, duvarların sıvaları dökülmüş, peşkirler filan tiftiklenmişti. Cemşir'in elinden 300'ünü alsa, 200'ünü dükkanın badanasına, takımlarla peşkirlerin yenilenmesine harcardı. Ha, bir de karısının kaç vakittir isteyip durduğu kuzuyu satın alırdı sahi. Zavallı diye geçirdi. Aslında kadınlıktan hiçbir ayrı kalmamış o karıdan, bıkmış usanmıştı ya, gene de acımıyor değildi. Yıllardır ayrı yatıyorlardı. Kuru, kupkuru, neredeyse tahta gibi bir şeydi. Önünde teneke semaver, bütün gün kırtlama çay içer, yemek bile yemezdi çokluk. Kurumuş kabuğuna yapışmıştı. Yapışmıştı ya, hastalık derecesinde de temizdi. Galiba bütün meziyeti buydu. Reşit'i kocası gibi değil, babası, kardeşi, hatta evladı gibi severdi. Reşit eve geç gelse ya da hiç gelmeyip dışarıda sabahlasa uykuları kaçar, sabahı zor ederdi. Geçen yıla dek Reşit'ten sonra olanca sevgisini verdiği güzel bir koyunu vardı. Onu sık sık çocuğuymuş gibi sabunlar, kurulayıp yünlerini tarardı. Yıkayıp kurulamak taramakla da kalmaz, tüylerini allı morlu, sarılı yeşili nakışlarla süsler, boynuzlarını da beyaz yaldızla yaldızlardı. Hatta gözlerine sürme bile çekerdi. Hayvan renk renk nakışlanıp yaldızlandı mı keyfine son olmaz. Çocuk gibi sevinerek koyunun boynuna sarılır, gözlerinden, kuru yanaklarından, dudaklarından öperdi. Böyle zamanlarında öylesine coşardı ki gözlerinden yaşlar yuvarlanır, aklına kötü kötü şeyler gelirdi. Koyunu ölüverirse bir gün ya, o zaman telaşa düşerdi. Allah'ı o sıra, yalnız o sıra düşünürdü işte. Hiçbir dua bilmediği halde ellerini göklere açar, Kürtçe yakınırdı ona. Koyununu hasta etmesin, öldürüp ondan ayırmasındı. O büyüktü, rahimdi, şefikti. İsterse koyununa bir değil, 1000 yıllık bir yaşam ihsan edebilirdi. Hem niçin etmeyecekti? Kolu kanadı kırık bir kuldu işte. Bu dünyada Reşit'le koyunundan başka da kimsesi yoktu. İstemiyordu da Reşit'iyle koyununun elinden almasın da isterse ona dilendirsin. Kötürmedip bir kıyıda kımıldayamaz hale getirsindi. Ama günün birinde olanlar oldu. Kadına göre hiç nedensiz, aslında kelebek hastalığından koyun ertesi güne sağ çıkmadı. Yaldızlı boynuzları, nakışlı tüyleriyle yan üstü devrilip bir daha hiçbir zaman gözlerini açmayacak koyununun üzerine kapanmış kadının feryatları göklere yükseliyor. Ne Reşit ne de mahallenin yaşlı genç insanları onu koyununun ölüsü üzerinden kaldıramıyorlardı. Bir süre öylece bıraktılar. Ağlıyor, yerlerde sürünüyor, sonra göklere bakışlarını kaldırarak günahtan günaha giriyordu. Ağzı yok, dili yok, melaike gibi bir hayvandı. Ne hayvanı? Yavrusu, kuzusu bir tanesiydi. Ne diye elinden almıştı sanki? Gücü ona, onun koyununa mı yetmişti? Böyle Allah'lık olur muydu? Kolunu kanadını kırıp onu yeryüzünde yapayalnız bırakmakla eline ne geçmişti? Hayır, Allah'lık değildi bu. Zalimdi, merhametsizdi. Zenginlere değil, fakirlere gücü yeten bir Allah'tı işte. O zaman Reşit komşuların homurtusundan öfkelenerek kadına bir tokat, bir tekme, soluksuz yuvarlamış, daha sonra da kuru dala benzeyen bileğinden yakalayıp odaya sürükleyerek alt eve atmıştı. Gebersin de isterse. Konu komşuya, bunca dini bütün, Müslüman, mütedeyyin mahalleliye karşı ne biçim sözlerdi o? Koskoca Cenab-ı Allah kapı komşusu muydu da bir koyun, götü boklu bir koyun için açmış ağzını yummuştu gözünü. Kadın günler ve günlerce alt evde uğunup durdu. Yemeden içmeden kesildi, yatağa düştü sonunda. Reşit telaşlandı. Acıyordu ona, acıyordu ama ne gelirdi elinden? Kulağına söz girdiği yoktu ki. Bırak beni diyordu. Beni şurada, şu kuru toprakta unut Reşit. Senden ne ekmek isterim ne aş. Hatta bir bardak çay bile istemem. Beni rahat bırak. Sana bir zararım var mı? Yoktu. Hiçbir zararı yoktu ama Reşit olanca sert kalpliliğine karşın gene de bir hayli vicdanlıydı. Karısını alt evin nemli toprağında bırakmadıktan başka alıp götürdü, filmini çektirdi. Doktorlar umudu kesmişlerdi. Hele biri, bizden çıktı artık. Onun işi Allah'la demişti. Reşit gözyaşlarını tutamamıştı. Kadın ölmedi. Perde perde kendine geldi. Tenhalarda koynuna ılık gözyaşları dökse de zamanla unuttu. Unutmadı aslında, unutmuş göründü. Onun için Reşit bütün bunları hatırlayarak, elime bir para geçmedi ki dedi. Geçse filik bir kuzu alacağım bizimkine. Cemsir ise başka bir şey düşünüyordu. Ramazan Efendi o gün bize gelmiş, Hamza'yı sormuş. Bir daha gözükmedi. Niye acep? Reşit karısına almayı tasarladığı kuzuyu filan unutarak, vallahi dedi, kıza Esah'tan meyli düştüyse gelir. Mücerret gelir. Ya düşmediyse? Düşmese kaş göz eder miydi? Gelip Hamza bahanesiyle görünür müydü? Onun maksadı Hamza mıydı belliyon yani? Yani? E kız... Hayır, meyli düşmediyse diye aklıma geliyor hep. Bu Reşit'in de aklına gelmiyor değildi. Kıza meyli düşmediyse yapılacak bir şey olamazdı. Olamazdı ya, meyil denen cenabet de durur dururken düşmezdi hani. Kız kısmı delikanlının önünde kancıklaşacak, cilve milve yapacak. O da meylinin düştüğünü belli edecekti. O gece dikkat etmişti, oğlan neler yapmamıştı da, kız tövbe, Ermeni gelini gibi somurtup oturmuş, gülmemiş, gözlerini hemen hemen önünden kaldırmamıştı. Ya yorgan meselesinde Hamza ile ileri geri edişi? Geç vakte kadar oturdular. Cemşir bir ara saatine baktı. Paydosa yarım saat var dedi. Hangi paydosa? Hamzaların. Ne olacak paydos olunca? Parası varsa Giritli'nin orada çekerdik kafaları. Canım pek sıkılıyor. Gelecek miydi? Gelecek. Dost doğru buraya gelirse. Fellah oğluna göz kulak oluyor bir iki. Berber Reşit canlandı. Aman olsun Cemşir. Amanı biliyor mu? Bilmem mi? Şap gibi yanarız Allah vermeye. Yanarız ki yanarız. Fellahoğlu dedikleri Arap uşağı Kemal o sıra makine dairesinde ana makinenin yanındaki tahta sandığa oturmuş başını avuçları içine almıştı. Canı gene öyle sıkılıyordu ki bugün bütün gün belki 15 kez geçmişlerdi makine dairesinin önünden. Ne demek istiyorlardı yani? Kaçtan aşağı olmayacaktı. Güllü yalvarıp yakarmamış olsa biliyordu yapacağını. Kör Tahir'le Hamza'ya oldu bitti içerlerdi. Hele Hamza'ya. Kendini fasulye gibi nimetten sayıyordu. Beline Trablus kuşağı bağlar, bıçak taşır, 40 bin kişiden arta kalmış müdürün tapon karısıyla konuşuyor diye sağda solda cart curt iç geçirdi. Güllü, sakın Kemal, Allah'ını seversen uyma, uyarsan ölümü öp demeseydi, ikisine de gösterirdi Kemal'in ne demek olduğunu. Ama Güllü arada olmasa, yalvarıp yakarmasaydı, bir şey değil, makine dairesi kapısının önünden geçerlerken ters ters bakıyor yere tükürüyorlardı. Ters ters bakıp yere tükürdükleri zaman karşılarına kartal gibi dikilip ikisini de birbirine çarpmak vardı ama bir şey değil, şurada burada belki de korkuttuk diyorlardı. Değil onlardan, onların feriştahından korkmazdı Kemal Bey. Öyle bir iki düzine Hamza ile Kör Tahir olsalar gene havaydı. Oturmakta olduğu sandıktan kalktı. Elleri arkasında makine dairesinin penceresinden pamuk balyaları yığılı avluya görmeden baktı. İzliyorlardı da galiba. Kesinlikle bilmiyordu izlendiğini. Ama öyle gülüyordu ona. Ardına dönüp bakmayı kendine yediremediği için yolda olup bitti ardına bakmazdı çokluk. Felekte şu güllü olmayacaktı arada. Allah'ını seversen uyma onlara, uyarsan ölümü öp dememiş olacaktı. Belini büken oydu. Kendi dedikten başka en yakın arkadaşı Pakize ile de haber salmıştı. Onun için yutuyordu. Yutacaktı da sonuna dek. Yoksa, ah yoksa. En son sinemaya gittiklerinde Kör Tahir görmüş, Hamza'yı yetiştirmiş olacaktı. O günden sonra sinemaya gitmek şöyle dursun, yüz yüze bile gelememişlerdi pek. Öyle göresi gelmişti ki. Sinemada sıkı sıkı kucaklayışını hatırladı. Ne kızdı ya, baştan aşağı bir ürperme geçirdi. İsterse kaçarım diye haber salmıştı. İsterseymiş. Tabii isterdi. Hem de başının üstünde yeri vardı ama ne fayda. Kazandığı parayla geçinebilmelerine imkan yoktu. Yoktu çünkü evlenince ayrı oturmaları gerekecekti. Anasının tek göz huğuna sığamazlardı ki. El tutmaya kalksa eline geçen paranın şöyle böyle yarısı kiraya gidecekti. Kiradan geçtim. Tam takır evde oturulmazdı ya, masa isterdi, iskemle isterdi, kapkacak isterdi, perde, şu bu isterdi. Anasını açsa mıydı acaba? Açsa iki kere iki dört eder gibi biliyordu ki yaşlı kadın, al gel evladım başımın üstünde yeri var diyecekti. Ne anaydı bu be? Güllü silini vermişti aklına anası gelince. Yavrum Kemal'im diye oğlunu kucaklamaz mı? Ağzından sanki 5-10 Kemal birden dökülürdü. Zavallı kadın oğlundan başka kimi kalmıştı ki sevecek? Pencereden çekildi kapıya doğru gitti. Dönüşte askerliğini düşündü. Gelecek yıl belki de alırlardı askeri. Yoklaması yapılmış topçuya ayrılmıştı. Arkadaşlarının içinde en iri en uzun boylu bileğine en sağlam o olduğu için yalnız onu ayırmışlardı topçuya. Heyete bir girmişler heyet bir bakmış başkan yaz topçu demişti. Çok hoşuna gitmişti bu gururlanmıştı. Evde anasına bunu anlattığı zaman yaşlı kadın da bu gururu paylaşmış, sevindiği zamanlarda olduğunca gözlerinden boncuk boncuk yaş dökmüştü. Çünkü başkalarının anası topçu anası değildi. Hiç değilse mahallelerindeki analardan birçoğu topçuya ayrıldı diye güllü bile gururlanmış, böylesine iri yarı, böylesine baba yiğit biriyle adının çıkmasına sevinmişti. Geldi pencere önüne yeniden durdu. Sevinmişti ama hepsi bu kadardı işte. Kız kız başıyla beni kaçırsın isterse kaçarım diye haber saldığı halde peki kaç diyemiyordu. Gerçi babası sağlığında her vesileyle oğlum sen ol askerliğini yapıp bitirmeden sakın evlenme derdi ama bu o biçim evlenmelerden değildi. Zorunluydu bir parçada evlenmeye. Bugün çalıştığı makine dairesinin önünden meydan okurcasına gelip geçen itler, yarın işi azıtıp kıza baskı yapmaya kalkabilirlerdi. O zaman kaça, neye patlarsa patlasın, kızı bileğinden yakalayıp onların arasından kurtarması gerekebilirdi. Parası, ah parası olsaydı. Pencere önünden gene çekildi. Gene makine dairesinin kapısına doğru ağır ağır yürüdü. Babası ölmemiş olacaktı. O zaman işte bir iki demez kızı kaçırır, zamanı gelince askere çeker giderdi. Babası sağ olsa gözü tövbe arkada kalmazdı. Babası gibi var mıydı? Şimdi daha iyi anlıyordu bir babanın ne demek olduğunu. 11. ayrımın sonu. Sayfa 137.